kitaptan, bir plaktan.
Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir. Yoksa cinayetler alır yürür. İnsan, insan yüzüne bakamaz olur. Şiir, büyük laflar, sözde büyük düşünceler, sahte vatanperverane lakırdılar, boş ahlak kaideleri değildir. Şiir, insanı insana yaklaştıran şeydir. Harpler şairsizlikten çıkar. Cinayetler şiirin okunmadığı yerlerde işlenir. Kuvvetli insan, şiir sevmediği için zayıf insanı döver. Bir delikanlı Orhan Veli'nin şiirlerini okumuşsa, içi titremeden, gözü yaşarmadan, insana, ağaca, kuşa, taşa, toprağa, Ankara'ya, İstanbul'a bakamaz, kaldırımına tüküremez, ağacını kesemez. Sokakta kendi halinde sakalı ağarmış, paltosu yırtık, üfürsen uçacak bir adamın Süleyman Efendi budur diye eline sarılmadan edemez olur. Orhan'ın şiirini okuyan kız erkek kimseyi öldüremez, kimseye sövmez.
Merhaba değerli dinleyenlerimiz. 48 yıllık kısacık ömrünü şiir gibi yaşamış değerli edebiyat adamı Sait Faik'in 1952 yılında kaleme alınmış düşüncelerinden küçük bir demetle açtık programımızı. Şiirin penceresinden hayata ve insanlara, çok sevdiği Orhan Veli'nin dizelerini de anarak böyle bakar Sait Faik. İnsan yüreğinin pıtpıtlarına kulak kesilmiş bir diğer büyük ozan Özdemir Asaf, her insanın ayrı bir öyküsü olduğunu söyler ama diyerek ekler ya hani, her insanın bir şiiri yoktur diye. Sait Faik hem öyküsü hem şiiri olanları hikaye etti. Ve en güzel şiir olarak da kendi kısacık ömrünü, yapıtları, eşsiz duyarlılığı ve hatıralarıyla geride bırakarak veda etti. Kendisiyle 50'li yıllar başında tanışmış, sohbet etme imkanı bulmuş, günün genç kalemlerinden Muzaffer Buyrukçu'nun izlenimlerine kulak verelim dilerseniz şimdi. Ve onu biraz daha yakından tanımaya çalışalım.
Bir gün onu Nur Osmaniye Caddesi'nde gördüm. Sarı seyrek saçlı, geniş alınlı, mavi gözleri çakmaklı, kirpiksiz, kravatsız bir adamdı 40 yaşlarında. Sırtındaki kuru yaprak rengindeki pardösüsünün yakalarını kaldırmıştı. Pembemsi yüzünü baskı altında tutan alay karışığı öfkeli anlamdan ürkmüştüm ama ürkünç bir kanıya da dönüşmemişti. Çünkü çocuklara, delikanlılara gülümsüyor, onların babalarına, amcalarına kaş çatıyordu. Bir gün Yeditepe dergisinin Ankara Caddesi'ndeki yazıhanesine geldi Sait Faik. Kızgındı. İlaç paketini koydu masaya, selamladı. Hüsamettin Bozok beni kendisine tanıttı. Sait Faik baktı, baktı. Sen göçmen misin? Dedi. Hayır, annem babam göçmen, dedim. Hikayelerin için Hüsam'dan telif alıyor musun? Dedi. Ezildim, büzüldüm, mırın kırın ettim. O yıllarda yazarların, şiirlerinin, öykülerinin basılması bir sorundu ve basılanlar ötekilere göre çok şanslıydı. Hiçbirimiz yazılarımız karşılığında bir kuruş almıyorduk. Sait Faik içerledi. Bundan sonra her akşam buraya geleceğim, iskemleyi kapının önüne atacağım, sana bedava yazı vermelerini önleyeceğim. Sonra bana baktı. Para almadan bu adama hikaye vermeyeceksin, dedi. Bu tanışma olayından sonra daha bir ısındım Sait Faik'e. Konuşmaya başladık. Tanışıklık içtenlikle dokunarak dostluk kimliğine büründü. Sait Faik zengin bir ailenin oğludur ama ekonomik yönden bağlı olduğu bu katmanla ilişki kurmaz. Onun gönlü zenginlerin atölyelerinde, fabrikalarında, mağazalarında çalışanlardadır. Onları sever. Korur, savunur, bağrına basar, sevgisini onları yaşattığı öykülerin her yanına serper.
Hayatın zorlukları, hoyratlığı karşısında insanca güzelliklere, sevgiye, küçük sevinç pırıltılarına tutunur Sait Faik. Görüp gözlediği, birlikte vakit geçirdiği insanların, doğanın, uzaklarda kalmış çocukluğun esinlediği duygu ve öykülerinde hayat, bütün güzelliği ve çirkinlikleriyle bir arada ve capcanlıdır. Tek tek kişileri konu ederken bile aslında topluca insanlık erdemine vurgu yapar. Emek ve dostlukla değerlenen, hayatı yaşanılır kılan güzellikler gölgelenmesin, insanların doğayla ve birbirleriyle ilişkileri fırsat düşkünlükleriyle, vurdum duymazlık ve düşüncesizliklerle kirlenmesin derdindedir. Sevgiyle gözlediği, arka çıktığı, sıradan, küçük kahramanları adına vefa beklentisi de özlemle andığı hasletlerin başında gelmektedir. Bu konuda etkileyici bir örnek olan 1953 yılında yayımlanmış Melahat Heykeli öyküsünden bölümlerle devam edelim.
Kasabanın belli başlı ailelerinden birinin oğlu iyi arkadaşımdı. Uzun seneler ecnebi mekteplerinde okumuş, dil öğrenmiş, giyinmek, yaşamak, konuşmak öğrenmiş, şimdi kasabaya dönmüş. Kömür pazarındaki dükkanına kapanmıştı. Önceleri içinde bir ihtilal havası esti. Aile denen ipi bir sıçrayışla aşmak arzusu içinde çırpındı. Yapamadı. İki senenin sonunda yazıhanede şişmanladı, uyuştu kaldı. Çuvallar da gelip gitmese şuraya buraya hali nice olurdu bilmem. Aile günden güne ağırlaşan, günden güne içine kapanıp kararan ve şişmanlayan genci harekete geçirmek için ne edeceklerini bilemiyorlardı. Çuvallar İstanbul'a gidiyor, İstanbul'dan çuval geliyor, kasa para doluyordu ama genç adam parayla ne yapılabileceğini bile unutmuştu. Haftada bir içtiği 3 kadehin de onu derin uykusundan uyandıramadığını gören tüccar peder, gece rüyasında mı gördü, yoksa hekimlere mi danıştı, yoksa aile büyükleri bir gizli oturum yaparak birbirlerine fikir mi eklediler, nasıl oldu yine bilmem. Çünkü ailede bu fikri tek başına bulacak adam pek yoktu. O evde düşünülmez, yenir, içilir, hesap yapılır, uyunurdu. Fikir, oğlanı evlendirmek. Bir yazıhane düşünün, her camı tozlu olsun. Defterini sinekler kirletmiş olsun. Kasa defterinin kenarındaki mürekkep lekesi 12 senelik olsun. Yazıhane üstünün kalın camını senelerin tozu buzlu cam haline getirmiş olsun. Takvim 7,5 ay kopmamış. Bu yazıhane kasa üstündeki siyah ciltli defterleriyle, onların yanı başındaki kopya presiyle, ara sıra birdenbire büyük bir gürültüyle düşen dosya dolabıyla yaz öğlesinin uykusuna parasından gayrı her şeyi teslim etmiştir. Sandalyelerin oturacak yerlerindeki soluk minderler, mihveri etrafında dönmeye dönmeye döner olduğu unutulmuş koltuk. Evet, hiçbir şey, hatta evlenme fikri bile minderleşmiş, koltuklaşmış, kasa defteri haline gelmiş benim arkadaşı uykusundan uyandırmamıştı. Bir kez düşünmüş, fikir hoşuna gitmiş. Çabucak bir kadın hayali, bir terlik, bir pijama, bir pudra lavanta kokusu duymuş, içi hafifçe ezilmişti ki, ben evlenirsem ne ederim diye düşününce bu eziklik geçivermişti. Geçivermiş olsa iyi, yerini bir korku almıştı. Tam 28 gün düşündü. Neden 29 değil? Bütün bir Şubat ayı onun bu işi düşündüğüne şahit oldum. Düşünmekte bir çare bulunamayacağını anlayınca ne yapacağını tecrübeye koyuldu. Netice gayet kötü çıktı. Evlenince terliklerini bile giyemeyeceğini anlamıştı. Ben kendine az yemek yemesini salık verdim. Sözümü tuttu. Pek şişman vücudundaki yağlı suların erimesi 2 ayda sona erdiği zaman tam 17 kilo kaybetmişti. Yine iş yok. Üzüntüsünü kasabada her zengin evine bir yol bulup sokulan doktora anlattı. Nihayet doktorun delaletiyle İstanbul'a kapağı attı. Tedavi şehri İstanbul'du. Barlara, lokantalara, plajlara gitti. Hayır, evlenince terliklerini giyemeyecekti. Bu kararı elektrik masajcısı sözüm ona doktorlarla beraber kendi de verince pek az üzüldü. Üzülmek denilen şeyin mekanizmasını işletmeyi unutmuştu. Yalnız eskisi gibi yemek yiyemiyordu. Evlenince terliklerini giyemeyeceği kesin bir surette anlaşılınca İstanbul'da yeniden şişmanladı. Şişmanlayınca sanki üzüntü revolveri de dolmuştu. Kafasında bir ihtilaldir başladı. Bu ihtilali içki ve uykusuzlukla bastırmaya çalışmak ne demektir bilirsiniz. Ateşe benzin sıkmak. Dünyalar kadar para harcadı. Aile hiçbir fedakarlığı ona esirgemedi. Önüne gelene derdini döktü. Doktorlar, kahpe kadınlar, ahbaplar canına okudular oğlanın. Faydasız. Bir akşam barların birinde Melahat'e rastlamıştı. Derdini ona da döktü. Ona bol para da harcamadı. Melahat bu zayıflıktan şişmanlığa, şişmanlıktan zayıflığa, sükunetten harekete, hareketten tembelliğe gidip gelirken pek üzüntülü ve güzel bir yüz bağlamış olan bizim oğlanı bir haftanın sonunda seviverdi. O da Melahat'e derdini o zaman söyledi. Melahat, ben seni kurtarırım bu dertten, dedi. Arkadaş da ona bu dertten kurtulursa kendiyle evleneceğini yeminlerle vaat etti. Melahat bu vaatlere güler, boş ver anam, derdi. 1,5 sene beraber yaşadılar. Arkadaşım kaçıncı ayın sonunda terliklerini giydi, Melahat'e sormalı. Ama 1,5 sene sonra herkes gibi bir delikanlı olmuştu. Harbin ilk senelerinde 1940 senesinin Teşrin-i-Sani ayında Park Otel'de kasabamız eşrafından Cemal Bey'in oğluyla doktor operatör Hakkı Bey'in kızının nikahları kıyıldı. İşte bu biraz evvel görüp de tanıyamadığınız Melahat'te yüzüstü bırakıldı tabii. Bütün iyiliklerinden sonra öylece ortada kalan bar kızı Melahat'i bugünlerde sık sık şişmanca bir çocukla görüyor. Gördükçe bazı aile saadetlerinin temelli olduğunu biliyor, şimdi bizim kasabanın 3-4 milyonluk bir adamı olan eski arkadaşımın büyük balkonlu evinin önüne bronzdan bir Melahat heykeli neden dikmediğini düşünüyorum.
Değerli dinleyenlerimiz, İnce Saz'dan dinlemekte olduğunuz Eylül adlı ezgiyle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sayit Faik'in güzel hatırasını cilt cilt birikmiş insanlık derslerinden birkaç yaprakla yad etmeye çalıştık bugün. Mikrofon başında ben Nilgün Doruk.
Ben Cem Kürçak.
Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte en iyi dileklerimizle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Bir kitaptan, bir plaktan.